Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Affedin, dedi yumuşak sesle meçhul şahıs. İdare etmek için makul bir süreyi kapsayan ayrıntılı bir plana sahip olmak gerek en azından. Sormama müsaade edin. Gülünç denebilecek kadar kısa, mesela 1000 yıllık bir süre için bile herhangi bir plan meydana getirme olanağından yoksun olmak bir tarafa, yarın başına ne geleceğine dahi hükmedemeyen insan nasıl idare edebilir ki? Ve aslında tam bu esnada Berlioz'a döndü meçhul şahıs. Düşünsenize, hem kendinizi hem de başkalarını idare ediyor, emirler veriyorsunuz diyelim. Tam tadını aldınız ve birden ciğerlerinizde sarkom çıkıyor. Yabancı tam bu anda tatlı tatlı tebessüm etti. Akciğer sarkomu düşüncesinden keyif almış gibi bir hali vardı. Evet, sarkom. Kedi gibi gözlerini kısarak tekrarladı yankılı kelimeyi. Ve işte bitti idareniz. Kendi kaderinizden başkası sizi ilgilendirmiyor artık. Yakınlarınız size yalan söylemeye başlıyor. Sizse bir şeylerin ters gittiğini sezerek tıpçılara koşuyorsunuz. Ardından şarlatanlara, bazen de falcılara. Birinci ve ikinci kadar üçüncünün de tümüyle anlamsız olduğunu kendiniz de anlıyorsunuz. Her şey faciayla sona eriyor. Daha dün bir şeyleri idare ettiğini düşünen insan, kendini tahta sandığın içinde hareketsiz yatarken buluyor ve çevresindekiler yatan şahıstan artık hayır gelemeyeceğini bildiklerinden onu fırında yakıyor. Bazen daha kötüsü de oluyor. İnsan daha demin Kislovodsk'a gitmeye niyetlenmiş, yabancı tam bu anda gözlerini kısarak Berlioz'a baktı. Ki gayet kolay olsa gerek ama bunu dahi gerçekleştiremiyor çünkü nedendir bilinmez. Birden kayıp tramvayın önüne düşüyor. Onu bu şekilde idare edenin kendisi olduğunu düşünmüyorsunuz ya, tamamen başka biri tarafından idare edildiğini düşünmek daha doğru değil mi? Dedi ve acayip bir kahkahayla güldü yabancı. Bayanlar baylar, edebiyatın çılgın zevklerine kayıtsız kalamayanlar, okudukça ayaklarının yerden kesildiğini görüp bu duygu olmadan yaşayamayanlar, roman seçiminde sınır tanımayanlar, ben okurumdan dev hizmet. Hadi hep beraber uçuşa geçiyoruz. Yalnız uyarmadı demeyin. Arada bir ayaklarımız ne yazık ki yere de basacak. Artık o kadar da olacak hayatın gerçekleri. Evet efendim. Bu bölümün esas kızı Rus yazar Mihail Bulgakov'un uzun süre kadri kıymeti bilinmemiş, yazarı yaşadığı müddetçe gün yüzü görmemiş özel ve güzel romanı Usta ve Margarita. Kemerleri bağladınız mı? 1928-1940 yılları arasında yazmış Bulgakov bu romanı. Ama dedik ya, yayınlamak nasip olmamış. Çünkü biliyormuş yazdıklarının kabul görmeyeceğini, tenezzül dahi etmemiş. Deneyimleri ona, bu iş zor yonca, diyormuş zaten çoktandır. Daha 1930'larda yemiş Stalin hükümetinin totaliter şamarını yazar. Yazdıkları yasaklanmış, bari gideyim buralardan talebi reddedilmiş. Moskova Sanat Tiyatrosu danışmanı olarak bir sürü oyunlar yazmış, sahneletmeyi becermiş ama sonra onlar da almış baskıcı rejimden nasibini. Şimdi diyeceksiniz ki, muhaliflerin sonu budur. Alışığız değil mi bu görüşe? Ama yazarımızın gördüğü bu zulüm sizi yanıltmasın. O beyazlarla kızıllar arasındaki keskin zıtlığın bir üyesi değil. Yani herkes onu beyazlardan kabul ediyor ama aslında tam anlamıyla devrim karşıtı değil. Sadece rejimin yürümeyen yönlerini, çürümüş yanlarını, inancı tamamen saf dışı bırakmasını falan sorguluyor eserlerinde. Fakat eleştiri, aman ya Rabbim, nasıl da kabul edilemez, nasıl da hoş görülemez, katiyen serbest bırakılamaz bir şeydir bazıları için değil mi? Usta ve Margarita'nın birinci bölümü ilk kez 1966 yılında, yani yazarının böbrek yetmezliği sonucu ölümünden tam 26 yıl sonra Moskova gazetesinde yayınlanıyor. Ama sanmayın ki olduğu gibi, yine sansürlenmiş olarak. Hem de bayağı sansürlenmiş olarak. Tevfika diyebiliriz buna. Bir sonraki bölümde bir yıl sonra yayınlanıyor çünkü. Sık aralıklarla, esere saygı esas alınarak, özgür bir anlayışla. Madem kara mizahın en baba örneklerinden biri konumuz, o zaman biz de biraz hiciv, biraz yergi, böyle kurarız bu sefer dilimizi. Ayaklarımız yere de basacak dedim ya, şimdi biraz inişe geçiyorum ve diyorum ki, ne acı değil mi? Bugün Rus edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen bir romanı, yazarının ölümünden ancak çeyrek asır sonra insanlar okuyabiliyor. Hem de yazıldığı şekliyle değil, sansürlü. Ve başka bir acı haber daha. Aslında Bulgakov hastalığıyla boğuşurken romanı tamamlayamamıştı. Bazı eksikleri, devamlılık sorunlarıyla eşi Elena hazırlamış yayına. Usta ve Margarita'nın Bulgakov'un başyapıtı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Grotesk sahneleri, keskin hiciv gücü, trajediyle mizahı sağlam bir dengeyle bir araya getiren etkileyici anlatımıyla hayranlık uyandıran bir başyapıt. Hayranlık mühim kelime. Birilerinde hayranlık uyandırmak kadar, birilerine bir şeylere hayran olmak, olabilmek de mühim. İşte tam da bu yüzden bu bölümün esas kızını, ona çılgınca hayran olan biriyle, oyuncu arkadaşım Merve Engin'le konuşmak istedim. Onun usta ve Margarita tutkusu henüz okumayan dinleyicilerimize de geçer belki diye düşündüm.
Bana bir sohbette biriyle tanıştığında usta ve Margarita'yı seviyorsa ayrı bir yere koyduğunu söylemiştin. Hangi özelliğiyle böyle bir kıstası oluşturuyor acaba bu roman?
Çok uzun zamandır hayatımda olan bir roman ve çok az bilinen, kesinlikle edebiyatına sonsuz güvendiğim ve edebiyattan anlayan insanmış gibime geliyor. Biraz öyle bir etki. Biraz snob bir yerden bakıyorum yani.
Peki, kütüphanende kaç tane Usta ve Margarita var? Hangi dillerde, hangi baskılar?
Ama saymadım hocam. Bakıyorum hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ayrı dilde var. Türkçesinde de ilk baskısından son baskısına kadar hemen hepsi var.
Evet, takıntılarımızla yaşıyoruz.
Biraz çok takıntılıyım bu kitaba çünkü anlatım dilini çok seviyorum. Yazıldığı zaman çok seviyorum. Bulgakov'un durduğu yeri çok seviyorum. Yani bütün anlatısını sanat üzerinden yapıyor olması ve tam devrimin göbeğinde inandığı ve inanmadığı şeyleri bu kadar güzel metaforlarla anlatıyor olması bana çok hayranlık uyandırıcı geliyor.
Bir de zamanı içinde hem anlatım dili olarak hem de söyledikleri olarak oldukça cesur bir yazar değil mi?
Çok. Zaten 20 küsür yıl sonra basılabiliyor ölümünden. Yani zaten Stalin'le de arası iyi değil. Çok büyük dedikodular var Deniz'ciğim. Stalin'e demiş ki ben hiç iyi değilim artık bana yardımcı olun. Şeytanı anlattığın kitabımı yaktım demiş ki yaktığı aslında ustayla Margarita. Hmm. Sonraki ikinciye yazışında da müsveddeler ölmez ya da Aydın Emet çevirisiyle el yazmaları ölmez deyip yeniden bir bitmemiş halini okuyoruz aslında biz şu an.
Evet, aslında hiçbir zaman bitirememiş romanı tam olarak.
Bir de bitirseymiş başımıza ne gelirmiş değil mi?
Onu özel ve biricik kılan da bu bitirilmemiş hali bile olabilir bir yandan.
Bunu kabul ederim çünkü bitirilmiş işte ne bileyim. Ölümcül yumurtalar bütün o tamamlanmışlığının halinde yine de bu sihri korumuyor gibi mesela.
Usta ve Margarita iki ayrı zaman diliminde süren bir yapıya sahip. Bir yandan 1930'ların Moskova'sında aniden ortaya çıkan Profesör Voland ve ekibinin şehri ve insanları birbirine katmasını izliyoruz. Diğer yandan da yazdıklarını bir türlü yayınlatmayı başaramayan ustanın romanını okuyoruz. Ki roman İsa döneminde Kudüs'te geçiyor. Ustanın aslında bir devlet memuruyla evli olan, sevgilisi Margarita ile olan aşkı da Profesör Voland'ın kasıp kavurduğu dünyanın odağındaki hikayelerden biri. Voland, okumayanlar affetsin, bunu söylemeden olmaz, aslında şeytanın ta kendisi. Biz onu önce bir yabancı olarak, yayıncı Berlioz'la şair Bezdomine'nin Tanrı ve şeytanı tanımazlıklarını sorgulaması ve kısa bir süre sonra gerçekleşecek olaylar hakkında bulunduğu kehanetlerle tanıyoruz. Sonra, Varyete'deki ilginç gösterileriyle kara büyü profesörü Voland olarak ekibiyle birlikte tüm şehrin komik duruma düşmesine sebep oluşuna tanıklık ediyoruz. Ve olaylar da o noktadan sonra çığırından çıkıyor zaten. Voland elebaşı ama mahiyetinde Azazello, şeytanın kirli işlerini yerine getiren bir çeşit maşa ya da ulak diyebiliriz ona. Ve romanın en renkli karakterlerinden biri olan Behemoth var. Behemoth da konuşan, iki ayağı üzerinde yürüyebilen ve insan kılığına girebilen bir kedi. Bir de kadın eleman var, Hella. O da bir dişi vampir ya da bir seksi şempanze. Çünkü genellikle yarı çıplak geziyor bölümler arasında. "Bana bir koltuk," diye emretti Voland alçak sesle. Hemen o anda nereden ve nasıl çıktığı belli olmayan bir koltuk belirdi sahnede ve büyücü üstüne oturdu. "Söyler misin sevgili Fagot?" diye sordu Voland. Korovyev dışında bir isme daha sahip olduğu anlaşılan Ekoseli Şak'la bana. Sence de Moskova nüfusu çok değişmemiş mi? Büyücü, koltuğun havadan meydana gelişi karşısında şaşkınlıktan dilini yutan seyirciye baktı. Kesinlikle Mesir, diye alçak sesle yanıt verdi Fagot Korovyev. Haklısın, şehir halkı çok değişmiş. Dış görünüş itibariyle diyorum, şehrin kendisi de öyle gerçi. Kıyafetler neyse ama şu şeyler çıkmış ortaya. Neydi? Tramvaylar, otomobiller, otobüsler, diye saygıda kusur etmeden verdi ipucunu Fagot. Seyirci, sihirbazlık numaralarının prelüdü olduğunu düşünerek dikkatle dinliyordu bu konuşmayı. Kulisler sanatçılar ve sahne işçileriyle dolup taşıyordu ve aralarında Rimski'nin gergin ve beyaz yüzü de görünüyordu. Sahnenin yan tarafına sığınan Bengalski'nin yüzü tereddüt bildirmeye başladı. Kaşını hafifçe kaldırdı ve meydana gelen kısa aradan yararlanarak konuştu. Yabancı sanatçı, teknik açıdan gelişen Moskova'nın yanı sıra Moskovalılara duyduğu hayranlığı ifade ediyor. Ardından iki kere gülümsedi Bengalski. Önce partere, sonra paradiye. Boland, Fagot ve Kedi başlarını konferansiyeden yana çevirdi. ''Ben hayranlığımı mı ifade ettim?'' diye sordu büyücü Fagot'a. ''Katiyen Mesir, herhangi bir hayranlık ifade etmediniz.'' dedi Beriki. ''Peki ne diyor o zaman bu adam?'' ''Yalan söylüyor işte.'' diye çın çın sesiyle açıkladı tüm tiyatroya Ekoseli yardımcı. Ve Bengalski'ye dönüp ilave etti. Yurttaş, tebrikler. Yalana doyduk sayenizde. Paradiden bir kahkaha sıçradı sahneye. Bengalski ise irkilip gözlerini belertti. Ama elbette beni otobüslerden, telefonlardan ve neydi öbürü? Ekipman, dedi Ekoseli. Kesinlikle, teşekkürler. Beni ekipmandan daha fazla ilgilendiren bir konu var. Ağır, bas sesiyle yavaş yavaş konuşuyordu büyücü. Şu çok daha önemli. Bu şehirlilerin içi değişmiş mi? Voland, Moskovalıların ya da rejimin iç yüzünü ortaya çıkarıyor aslında. Yeni giysilere, eşyalara tamah edişlerinde, bir apartman dairesi uğruna birbirlerine harcayışlarında, döviz yüzünden düştükleri trajikomik durumlarda, Yazarlar Birliği'nin o kendine güvenen ve diğerlerini dışlayan tutumunda şeytanın bir dokunması yetiyor insanların yoldan çıkması için. Kötülüğe eğilim ve sistemin zorladığı o küçük çıkarcılıklar büyük sonuçlara yol açıyor ister istemez.
Peki, romanın parçalı bir yapısı var. Bir roman yazılıyor roman içinde. Aslında bu anlamda postmodernizmin de önderlerinden biri olarak kabul edilebilir. Biri 19. yüzyılda Moskova'da, yani yaşadığımız dünyaya yakın yerde geçiyor. Bir başkası da İncil'in dünyasına doğru gidiyor. Yahudiye valisi var. İki ayrı baş karakter var buralarda da. Sen bu roman içinde dengesini nasıl buluyorsun?
Aslında bir üçüncü hikayede usta ile Margarita'nın aşkı da var ya içinde. Böyle baktığımızda çok ya oyun içinde oyunun gibi böyle çok da gerçekçi bir yerden anlatıyor aslında Pilatus'un hikayesini. Ve o tarafı bu kadar gerçekçi anlatırken Voland'ın yani şeytanın hikayesini bu kadar böyle uzamsız bir şekilde anlatıyor olması birbirini acayip dengeliyor. Bir de her türlü okuru tuttuğu da bir aşk hikayesi var. Bu anlamda da kitap bana çok çok etkileyici geliyor açıkçası.
İkisinin aşk hikayesiyle Profesör Voland'ın olduğu dünya aslında kesişiyor. Profesör Voland diye biri ortaya çıkıyor. Ve bu bizi hemen başka bir düzleme götürüyor. Tabii bütün bu olup bitenler, gerçeküstü sahneler, bize dönemin Rusyası'yla ilgili bir şeyleri söylemenin de bir biçimi, değil mi?
Şöyle, Bulgakov yapan en güzel özelliklerden bir tanesi de bu aslında. Yani devrim karşıtı değil, bakınca devrim karşıtı gibi görünüyor. Ama devrim içindeki tutarsızlıkları anlatmanın yolunu edebiyattan geçiriyor. Bu anlamda da Usta ile Margarita da hiç adı geçmemesine rağmen Stalin dönemindeki bütün yanlışlara böyle hicivli bir dille göndermesi var. İşte ülkedeki para stoğu, ülkedeki evlerde yaşama hikayelerinden yazarlığına kadar her şeye böyle satır aralarında bir sürü kez buna dair göndermelerini görebiliyoruz. Her kitabında bunu görüyoruz ama burada daha başka bir ustalık olduğunu düşünüyorum.
Usta ve Margarita, o ölümsüz sorunsalı, kötü nedir, nerede başlar? iyi nedir, nerede biter sorularını derin ve eğlenceli bir biçimde ortaya koyarken, felsefi yanına vurgu yapmadan, okurunu bir yandan şaşırtan, bir yandan eğlendiren bir üslup benimsiyor Moskova bölümünde. Kudüs bölümü ise daha ayakları yere basan bir anlatımla aktarılıyor. Yahudiye valisinin, istemeye istemeye de olsa, Yeşua'nın, ki İsa'yı temsil ediyor, idamına onay vermesi hikaye ediliyor burada da. Ustaysa, hayatı boyunca yazdıklarını şöyle özgürce yayınlama şansı elde edemeyen Mihail Bulgakov'un ta kendisi. Romanı bir çeşit otobiyografi gibi görmek de mümkün aslına bakarsanız. Kabul görmeyen, yerleşik sistemin katı duvarlarından içeri giremeyen, yazdıklarına değer verilmeyen, hatta bir an gelip iyice umutsuzluğa kapılarak romanını yakan usta da yaşıyor Bulgakov. Ne de olsa o da usta ve Margarita'nın bir bölümünü yakmış kendi elleriyle. Günlüklerine de KGB el koymuş mesela. 1891 yılında Kiev'de dünyaya gelen Bulgakov aslında tıp eğitimi görüyor ve mezuniyetinin ardından daha staj yapmasına bile fırsat verilmeden taşraya gönderiliyor. Yazar, taşrada geçirdiği günleri genç bir doktorun anıları kitabında detaylı bir şekilde anlatıyor. Kuzey Kafkasya'da askeri doktor olarak görev yaparken geçirdiği tifüs hastalığı belki de onun kaderini belirliyor. Neredeyse ölümden dönüyor. Alman ve Fransız hükümetleri tarafından doktor olarak çalışmak üzere çağrılmasına rağmen hastalığı nedeniyle ülkeyi terk etmesine izin verilmiyor. 1917'de gerçekleşen devrim sonrasında Bolşeviklerle Bolşevik karşıtları arasında ülkede sürmekte olan iç savaş yüzünden ailesi Paris'e göçerken o Rusya'da kalıyor ve Kafkaslar'da başladığı gazeteciliğin getirdiği yazma hevesiyle asıl mesleğini bırakıp kendini kelimelerin büyülü dünyasına atıyor. İlk öyküsünü basılı olarak ilk kez bir dergide, bir gazetede ya da bir kitapta değil, 1924 yılında yayınlanan bir almanakta görüyor Bulgakov. Öykünün adı Şeytanlıklar. 1925'te ise tefrika olarak yayınlanan Beyaz Muhafız adlı romanıyla resmi çevrelerin ilgi ve sevgisine mazhar oluyor. Anladınız siz onu. Dikkatleri üzerine çekiyor ama olumsuz yönde elbette. Çünkü bu romanda iç savaş sırasında bir grup Beyaz Ordu subayının başından geçenleri anlatıyor yazar. O da bu romanı oyunlaştırmaya karar veriyor ve ortaya Turbin Günleri çıkıyor. Ama elbette oyun da kısa bir süre sonra yasaklanıyor. Hep böyle çalkantılı geçiyor hayatı Bulgakov'un. Redler, sakıncalı bulunmalar ve yokluklar içinde. Usta karakterinin yaşadıklarıyla paralel bir şekilde. Margarita'da yazarın son eşi Elena Sergeyevna mıdır bilinmez ama Elena'nın, usta ve Margarita'nın uzun yıllar boyunca tek okuru olarak kaldığı ve sonunda gün yüzüne çıkmasında büyük rol oynadığı kesin.
Biraz önce gerçeküstü sahnelerden de söz ettik. Böyle aklında kalan, seni en çarpan bu tarz sahnelerden var mı şu anda bana söyleyebileceğin?
Galiba Margarita'nın balo sahnesi. Herkesi kabul edişi, evet. Ve fagotun onun yanında bütün bunları geçirişi ve yani o sahne böyle sanki başka bir kapıya açılıyormuşuz, başka bir dünyaymış gibi geliyor bana o bölüm. Yani sahne o kadar kafamda canlanıyor ki. Çok etkileyici geliyor orası. Ama onun dışında galiba her sahneyle ilgili bir şey söyleyebilirim ya. Yani dizini şiştiği anda dizimin ağrıdığını hissediyorum mesela. Ben biraz çok okudum galiba bu kitabı.
Kaç kere okudun?
Bilmiyorum ama en son hadi Bulgakov konuşalım dediğinde bir 5 gün önce yeniden bitirdim. Bildiğim dillerdekileri okumaya çalışıyorum. Her yeni baskı çıktığında okuyorum. Bir de böyle şeylerim var işte. Aa, burada bir yanlış çevirmişler. Aman bunun çevirisi birazcık mızıklı falan gibi de şeylerim var. Evet, karşılaştırıyorum. Hala Aydın Emeç'i daha çok seviyorum.
Artık ne Gaius Caesar Caligula ne Messalina ilgisini çekiyordu Margarita'nın. Ne de krallar, dükler, kavalyeler, müntehirler, zehirci kadınlar, asılanlar, mamalar, zindancılar, üç kağıtçılar, cellatlar, muhbirler, hainler, deliler, hafiyeler ve sübyancılar. Hepsinin isimleri kafasında birbirine giriyor, yüzleri birleşip dev gibi bir bulamaç halini alıyordu. Ve sadece bir yüz çöreklenmişti zihnine işkence ederek. Malyuta, Skuratov'un hakikaten de ateşten sakalla çevrili yüzü. Margarita'nın bacakları bükülüyor, her an gözyaşlarını tutamamaktan korkuyordu. En büyük acılar öpülen sağ dizinden geliyordu. Natasha'nın süngerli eli birkaç kere yanında belirip baharlı bir şeyle silmesine rağmen diz şişmiş, derisi morarmıştı. Üçüncü saatin sonunda Margarita tamamen umutsuz gözlerle baktı aşağı ama sevinçle irkildi. Misafir akını seyreliyordu. Baloların misafir karşılama kanunları her yerde aynıdır kraliçe, diye fısıldıyordu Koroviev. Birazdan dalga dinmeye başlayacak. Yemin ederim sabredeceğimiz son dakikalar bunlar.
Peki, usta ve Margarita karakterleri için de bir iki söz etsek mi?
Yani Faust göndermesini çok seviyorum tabii Margarita üzerinden. Bu kadar diyorum ki şey vermemiş olalım, spoiler vermemiş olalım. Onun dışında usta karakteri birazcık Bulgakov'un kendisine baktığı gibi görüyorum açıkçası. Çok mütevazı ve kendiyle çok barışık olmayan ve yaptığı şeyle bir şekilde kendine küsmüş bir yerde görüyorum. Bezdomni, yani şair olan, aslında hikayenin başından sonuna hayatımızda da daha böyle sık sık giren çıkan, unutmadığımız karakter, şair, yoksul. Onun da dönüşümündeki, sona doğru geldiği noktadaki ayaklarının yere basışı. Yani Bulgakov her seferinde her karakteri, Margarita hariç, hep bir içine döndürmüş. Kendiyle çarpışmasını hep kendi, yani yazar olarak kendi referansı üzerinden vermiş hissine kapılıyorum. Bir tek Volant ve ekibi hariç, ki orada Behemoth, sayın kedimizin de hastasıyız tabii ki. Bu oyunu yapıldığında kediyi oynamak isterim.
Tahmin etmiştim kediyi oynamak isteyeceğini. Merve için cazip bir rol olurdu gerçekten Behemoth. O söylemese ben soracaktım zaten. Romandan yola çıkan bir oyun Türkiye'de sahneye konsa hangi rolü oynamak isterdin diye. Komedya dell'arte türünde oyunlarda da sahneye çıkan bir oyuncu için bundan daha dişi rol mü olur? Usta ve Margarita'nın tiyatro, film ve dizi adaptasyonları var. Filme çekmeye çalışıp tamamına erdiremeyenler de var. Mesela Roman Polanski. Malum bütçe sorunları. Fantezi dünyası bu kadar güçlü bir romanı uyarlamak hiç de kolay iş değil elbette. Salman Rushdie'den Rolling Stones'a kadar birçok sanatçıya da esin kaynağı olmuş Usta ve Margarita. Grubun Sympathy for the Devil adlı parçasını dinleyin. Belki siz de bulursunuz ipuçlarını. Ama biz Merve ile tiyatro uyarlaması konusuna odaklandık ve bu konuda biraz çene çaldık.
Yani... Birkaç tekstini okudum, evet. Yine de biraz şey buluyorum. Yani sanki oyunu yapılamazmış gibi buluyorum. Böyle uzun saatler süren filmi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sahnelerin, yani her biri o kadar fantastik ki kendi içinde, sahne üzerinde bunun verilemeyeceğini düşünüyorum yani, bir oyuncu olarak.
Yani büyük prodüksiyon olması gerekir. Büyük prodüksiyonlarda da bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama bazen duygu kaçabiliyor. Yani prodüksiyonun büyüklüğünden bir takım detaylar kaybolabiliyor.
Bence imkansız. Yani böyle oturduğumuz yerde anlatabileceğimiz bir şey değil. Yani o kadar cafcaflı bir dünya ki, bu şey bile girişte Gazeteciler Derneği'ndeki o sadece basit bir festival havasındaki kutlama bile aslında büyük bir şölenle anlatılıyor kitapta. Ki bu daha başlangıç, yani bunun daha devamı, daha neleri var. Onu bile başka bir yerden anlatmak gerekiyor ki şair geldiğinde karşılaştıkları görüntünün bir kontrastı olabilsin. O yüzden de çok şey gelmiyor bana. Mümkün değil gibi geliyor.
Gene de sanatın eli tutulmaz.
Yani benim bunu oyun olarak yapabilmekteki fikrim birazcık şey gibi. Sleep No More diye bir iş yaptılar Amerika'da. Böyle giriyorsun ve hani benzer labirent işleri buralarda da yapıldı ama böyle phase phase başka bir şeye geçmek. Belki seyirciyi öyle yürüterek ve gerçekten başka dünyalara sokarak ve kaybolmamasını sağlayarak yapılabilecek bir şey. Ben hemen bina araştırıyorum şimdi.
Tiyatro bir ateştir efendim. Bir kıvılcıma bakar. Sizi heyecanlandıran bir metin gördünüz mü? Hemen onu sahne üzerinde hayal etmeye başlarsınız işte böyle. Sahnenin sınırları da yetmez bazen. Zorlarsınız şartları ve alanları. Pandemi sürecinin yeni gerçeklerinde en çok zarar gören, yaratıcılığını susturmak zorunda kalan gruplardan biri de tiyatrocular oldu. Şu kısa tiyatro sohbeti bile umudunu tazeliyor insanın. Yeniden perdelerin açılacağı, kulislerden kahkahaların, salondan alkışların duyulacağı günleri görmek en büyük dileklerimizden biri. Bulgakov'un yarattığı o büyülü dünyayı anlatması zor. Okunması, hatta kendini özgür bırakıp yaşanması gereken uçsuz bucaksız bir evren olduğunun da altını çizmiş olduk bu uyarlama meselesinden söz ederken bana kalırsa. Öylesine olağanüstü sahneler var ki romanda, farklı bir sanat dalında onları yeniden yaratmak da başka bir maharet istiyor. Ama işte sanat böyle bir şey zaten. Yaratıcılığın sınırları zorlandıkça çıkıyor büyük yapıtlar ortaya. Usta ve Margarita tüm bu büyülü sahnelere, gerçeküstü olaylara, fantastik kahramanlarına rağmen aslında gerçeklerden söz ediyor malumunuz. Ve sanki sadece o günlerin Moskova'sından, o rejimin karanlık taraflarından değil, katı kuralların hakim olduğu tüm toplumlardan da söz ediyor.
Yazarlar Birliği meselesinden de birazcık söz edelim istiyorum. Çünkü her sanat dalında ve her dönem köşe başlarını tutan, ayrıcalıklı yerlerini sonuna kadar sahip çıkan bir grup insan oluyor değil mi? Yani yazarlıkta da böyle, tiyatroda da böyle, aslında her alanda, hayatın her alanında böyle. O gönderme de, o Yazarlar Birliği'nin oraya koyuş biçimi ve onlara biçtiği rol de bence çok değerli. Sen ne düşünüyorsun?
Kesinlikle ve başından sonuna tuttuğu örgülerden bir tanesi de bu, bütün tutarlılığıyla yani sonuna kadar gittiği. Hem köşe başlarını tutmak, aslında burada bir sürü şey de gönderme olarak okunabilir. Yani başta o, yani bal tutanın parmak yalamasından başta olan insanların sözlerinin doğru ya da yanlış, kıymetli olmasından bir sürü şey ayrıcalığı da, yani konut ayrıcalığına kadar geldikleri yerde ve bu yüzden birbirlerine kumpas kuruyor olmalarından vesaireden birazcık yine Bulgakov çektiklerini yazmış aslında. Yani hayat hikayesine baktığımızda tam olarak böyle bir hayat yaşamış çünkü. Ama Masoret'in girişinde şeyi çok hoşuma gider. Sanırım Aydın Mehmet çevirisindeydi. Girmek isterlerken görevli kimlik soruyor. Ya Dostoyevski olsak soracak mısınız diyor. Görevli diyor ki yalnız Dostoyevski öldü. Yazarlar diyorlar ki itiraz ediyoruz, Dostoyevski ölümsüzdür.
Sınırların açık olduğu bir dünyada yolunuz Moskova'ya düşerse bir Bulgakov turu atarsınız artık. İlk durağınız Profesör Voland'ın zorla yerleştiği Bolsaya Sadoyeva'daki 10 numaralı apartmanın 50 numaralı dairesi olabilir ki Bulgakov da bir süre burada yaşamış. İçeri girebilmek için 50 numaranın ziline basmanız lazım, unutmayın. Sizi konuşan bir kedi karşılarsa da şaşırmayın. İsterseniz önce romanın açılış sahnesinin geçtiği Patrik göletlerine de gidebilirsiniz elbette. Alexander bahçeleri, Grubeyedov falan gezersiniz. Şimdi romanın geçtiği tüm yerleri teker teker sayacak değilim. Siz hele bir Moskova'ya gidin, kime sorsanız gösterir diye klasik bir cümleyle konuyu toparlayayım. Ya yanınıza şu bizim Merve'yi de alın bir zahmet. Pandemide hazırladığı ilk yapılacaklar listesinin başında Moskova ve Bulgakov turu var zira. Yazarla ilgili Kiev'de de bir müze var bu arada. Ne de olsa orada doğmuş bizim usta. Dilimizde müsveddeler ölmez, aklımızın bir köşesinde en büyük ahlaki çöküntü korkaklıktır cümleleriyle kapatalım bu bölümü de. Ne de olsa Stalin döneminin zulmünü yaşayan nesil için romanda geçen bu iki cümle birer slogan gibi kazılıdır Rus halkının beyinlerine. Usta ve Margarita'nın kahkaha ile gerilim, özgürlükle esaret arasında gidip gelen dünyasından çıkmak zorundayız artık. Yoksa bu bölüm hiç bitmeyecek. Ve biz bu karnavalın içinde hayal dünyasıyla gerçekler arasında gidip gelirken kaybolacağız. Okurken kaybolmak harika ama söylemedi demeyin. Bu bölümün esas kızı Usta ve Margarita'yı ben İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan Mustafa Kemal Yılmaz çevirisiyle okudum. Yılmaz romanı Rusça aslından çevirmiş. İş Bankası Kültür Yayınları, yazarın Köpek Kalbi, Ölümcül Yumurtalar ve Genç Bir Doktorun Anıları adlı kitaplarını da yayımladı. Bulgakov eserlerini yayımlayan başka yayın evleri de var çünkü yazarın telif hakları artık serbest. Bunların arasında Can ve Everest yayınları, Bilgi Yayın Evi, Dedalus kitabı saymak mümkün. Usta ve Margarita'nın ülkemizde ilk yayımlanışı da 1968'e dayanıyor. E yayınları iki cilt halinde Aydın Emet çevirisiyle ulaştırmış romanı okurlara. Sesli kitap olarak dinlemek isteyenler için ne yazık ki Usta ve Margarita henüz Storytel'de yok. Ama yazarın Beyaz Muhafız, Ölümcül Yumurtalar, Köpek Kalbi ve Bir Köy Doktorundan Öyküler adlı kitaplarını Dünya Tatlısı uygulamamızda bulabilirsiniz. Bölüm konuğum genç oyuncu arkadaşım Merve Engin'di. Ortak arkadaşlarımız, sosyal medyadaki ortak ilgi alanlarımız sayesinde tanıştık. O benim yayıncılık alanında yaptıklarımı, ben onun oyunlarını takip ettim. Ve kendimizi kitap konuşurken bulduk. Ne şaşırtıcı değil mi? Sahneler yeniden açılırsa, inşallah, onu kıyıya oturmanın böylesi ya da Aqua Minerale'de izlemenizi öneririm. Ne de olsa bir komedya dell'arte örneği insanın karşısına adım başı çıkmıyor. Usta ve Margarita tutkusunu bizimle paylaştığı için kendisine teşekkürü bir borç bilirim efendim.
uzamsız, mekansız edebiyatla içinde bulunulan dönemi ve hatta hemen her döneme eşlik edebilecek bir sürü hikayeyi muhteşem hicivle anlatan ve bunu aşkla süsleyen, şeytanın kendisinin mi var olduğunu yoksa şeytanı yaratanın mı biz olduğumuzu, kendi kaderimizi kendimiz mi seçiyoruz yoksa hayat bir akışta mı hikayesini bu kadar iyi anlatan çok az roman vardır.
Evet, ben okurum, şimdilik bitiyor. Ama malum okuma serüvenimiz hiç bitmiyor. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020@gmail.com ve son sözü Usta ve Margarita'ya bırakıyoruz. Dinle, hiç ses yok diyordu Margarita ustaya. Kum çıplak ayaklarının altında hışırdıyordu. Hayattayken sana verilmeyeni dinle ve tadını çıkar. Yani sessizliğin. Bak, ileride sana ödül olarak verilen ebedi evin işte orada. Venedik penceresini ve kıvrılmış asmayı görüyorum bile. Ta çatıya kadar çıkıyor. İşte evin, işte ebedi evin. Akşamları sevdiklerinin, ilgini çekenlerin ve seni endişelendirmeyenlerin sana geleceğini biliyorum. Senin için çalacaklar, sana şarkı söyleyecekler. Bunlar yandığında odadaki ışığı göreceksin. Başında yağlı ve ebedi takkenle uykuya dalacaksın. Dudaklarında gülümsemeyle uykuya dalacaksın. Uyku sana iyi gelecek. Bilgece düşünmeye başlayacaksın. Beni kovma cüretini de gösteremeyeceksin. Uykunu ben koruyacağım.